Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Malum Bediüzzaman'ın yazdığı risalelerden biri Mektubat. Buradaki önemli en önemli bölümlerden birisi de 19. mektup. Bu Mucizat-ı Ahmediye Risalesi, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam kitaplarda bize bildirilen 1000 kadar mucizesi var. Bunlardan 300 kadarı burada anlatılmış. Okuyacağımız yer mucizelerden bir bölüm değil de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatının, siyerinin genel bir değerlendirmesi. Bir nevi siyer felsefesi. Bu 19. nükteli işaret. Oradan birkaç bölüm okuyacağız. Dördüncü esas, hem madeni kemalat ve muallim-i ahlak-ı âli olan o dellal-ı vahdaniyet ve saadet kendi kendine söylemiyor, belki söylettiriliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her türlü kemalatın kaynağı ve ahlak-ı âliyenin de muallimi. Yani güzel ahlakı zatında yaşamış, bizlere de öğretiyor. Mekârim-i ahlak diye de ifade edilir. Cenab-ı Hak onun ahlakını methediyor zaten. Ve inneke le alâ hulugun azim. Ey peygamber, sen çok büyük bir ahlak üzeresin. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zatında en güzel ahlakı cem ettiği gibi aynı zamanda bunu etrafındakilere de hem yaşayışıyla gösteriyor hem de sözleriyle onlara anlatıyor. Dolayısıyla bize de anlatıyor. Bugün on binlerce, yüz binlerce hadis var kitaplarda. Buralarda en güzel ahlakın en güzel numuneleri gösterilmiş. Ve işte o zat, vahdaniyetin dellalı olan o zat, kendi kendine söylemiyor, belki söylettiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى buyurulmuş. Yani o peygamber kendi hevasından konuşmaz. Ancak kendisine vahyedileni söyler. Tabi burada öncelikle Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Yani o peygamber Allah'ın kelamıdır diye söylemiş olduğu o Kur'an'da kendinden bir şey söylüyor değildir. Vahyedileni söyler. Evet, kendi kendine söylemiyor, belki söylettiriliyor. Evet, Halık-ı Kainat tarafından söylettiriliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir defasında diyor ki, ya Resulallah, ben o kadar Arap, Acem içinde dolaştım ama sizin kadar güzel konuşan birine rastlamadım. Sizi kim bu şekilde terbiye etti diyor. Peygamberimiz şöyle cevap vermiş. Eddebeni Rabbi fehsene tedibi. Rabbim beni edeplendirdi, terbiye etti ve terbiyemi güzel kıldı. Allah-u Teala doğrudan terbiye verdiğinde elbette en güzeliyle terbiye eder. Mesela insanoğlu olarak biz herhalde 100 yıldır falan uçuyoruz. Uçaklar vasıtasıyla. Ama Allah'ın yarattığı sinekler, kuşlar milyonlarca yıl olduysa milyonlarca yıldan bu yana uçuyor. Bizden birisi yüzmeyi belki 40 yaşında öğreniyor. Ama balıklar suda doğuyor, suda hayatları geçiyor. Herhangi bir eğitim almadan çok rahatlıkla yüzüyorlar. İşte Allah öğretince en güzelini öğretir, en mükemmelini öğretir. Söylettiği zaman da en güzelini söyletir. Ve o üstad-ı ezelisinden ders alır, sonra ders verir. Üstad-ı ezeli mecazen Cenab-ı Hak hakkında burada kullanılmış. Nasıl ki bir insan hocadan ders alır ve o şekilde öğrenir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu manada insanlardan ders almadı. Ümmi idi. Normalde ümmi olmak bizler açısından nakısa sayılır. Ama peygamber için bir kemal. Yani Allah-u Teala onu insanlara muhtaç kılmadı. İnsanlardan ders almaya, eğitim almaya muhtaç kılmadı. doğrudan doğruya özel bir terbiyeyle kendisi terbiye etti. Üstad-ı ezelisinden ders alır, sonra ders verir. Mesela ayette geçiyor. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانُ Ey Peygamber! Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Yani nübüvvet öncesinde kitabın bildirdiği şeyler Peygamberimiz tarafından bilinmemekteydi. Ama Allah'ın öğretmesiyle Peygamberimiz onları öğretti ve başkalarıyla, bizlerle de hepimizle paylaştı. Bütün insanlıkla paylaştı. Üstad-ı ezelisinden ders alır, sonra ders verir. Peygamber Efendimiz ben bir muallim olarak gönderildim diyor. İnneme buistu muallimen. Ben ancak bir muallim olarak gönderildim. Mesela bir sınıf öğretmeni sınıfta 30-40 öğrenciye muhatap oluyor. Onları yetiştirmeye çalışıyor. Peygamber Efendimizin muhatap kitlesi kendi devrindeki insanlar ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar. O alemlere rahmet olarak gönderildi. Dolayısıyla bütün beşeriyetin, insanlığın bütün devirlerde muallimi durumunda. Çünkü sabık işaretlerde kısmen beyan edilen binler delail-i nübüvvetle Halik-i Kainat bütün o mucizatı onun elinde halk etmekle gösterdi ki o onun hesabına konuşuyor, onun kelamını tebliğ ediyor. Yani Peygamberimizin mucizeleri peygamber olduğunun bir delili. Hem ona gelen Kur'an ise içinde dışında 40 veçi icaz ile gösterir ki o Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır. Peygamberimizin elinde Kur'an gibi bir kitap var. Yani o ümmi insanın elinde kitap var ve o kendinden değil. Mevlana'nın bu konuda verdiği çok güzel bir örnek var. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim insanlara peygamber tarafından tebliğ edilmekle beraber, insanları onun ağzından duymakla beraber ilk defa, her kim dese ki o onun sözüdür, yani Muhammed'in kendi sözüdür dese kafir olur diyor. Yani evet peygamberimizin lisanından insanlara duyuruluyor ama peygamberimizin kendi ifadeleri değil. Bunu belki yani ağaçların dalları ile bize uzatılan nimetler öyle bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Ağaçların dalları ile Allah-u Teala bize nimetler gönderiyor. Ama her kim dese ki ağaç bize gönderiyor, Allah'ı görmemiş olur. Allah'tan geldiğini itiraf etmemiş olur. İşte orada ağacın dalı neyse Peygamberimizin dili de o vesile oluyor. Yani Resul zaten o anlamda elçi. İnsanlar ile Allah arasında elçi, Allah'ın mesajını bizlere iletiyor. Hem o kendi zatında bütün ihlasıyla ve takvasıyla ve ciddiyetiyle ve emanetiyle ve sair bütün ahval ve etvarıyla gösterir ki o kendi namına, kendi fikriyle demiyor, belki Halık'ı namına konuşuyor. Hem onu dinleyen bütün ehl-i hakikat, keşif ve tahkik ile tasdik etmişler ve ilmel yakin iman etmişler ki o kendi kendine konuşmuyor. Belki Halık-ı Kainat, kainatı yaratan zat onu konuşturuyor, ders veriyor. Ve onunla ders verdiriyor. Öyleyse onun sıdk ve hakkaniyeti bu dört gayet kuvvetli esasların icmaına istinad eder. Beşinci esas, hem o tercüman-ı kelam-ı ezeli ervahları görüyor, melaikelerle sohbet ediyor, cin ve insi de irşat ediyor. Değil ins ve cin alemi, belki alemi ervah ve alemi melaike fevkinde ders alıyor ve maverasında münasebeti var ve ıttılağı var. Yani evrende acaba yalnız mıyız? Hayat sadece dünyada mı var? Hayat sadece dünyada yok. Hayat alemin her tarafında var. Hayat kainatın özü hülasası gibi en kıymetli şey. Bundan dolayı Allah alemin her tarafını hayat sahipleriyle şenlendirmiş. Ama bu bizim şu anki beşeri bilgi birikimimizle elde edilen bir şey de değil. İnsanlar olarak Ay'a kadar çıktık ama baktık orada bir canlı görülmüyor. Mars'a araç gönderdik. Şu ana kadar herhangi bir canlı fotoğrafı çekip göndermediler. Eğer biz fen ve felsefeyle, beşeri ilimlerle bakacak olursak, şu kainat içinde küçük bir nokta gibi olan dünya, işte hayat sadece burada var. Geri kalan yerler ıssız, sessiz. Halbuki oralar da hayat dolu. Bunu nübüvvetten gelen bilgiyle öğreniyoruz. İşte melekler, ruhaniler, cinler, onlar da alemin diğer sakinleri. Tabii ruhaniler dediğimizde veya melekler dediğimizde, yani balık kelimesi bazen risalelerde de geçer. Onunla belki daha iyi anlayabiliriz. Mesela biz denizde yaşayamayız. Ama biz denizde yaşayamıyoruz diye denizde hayat yok da diyemeyiz. Her tarafı hayat kaynıyor. Hatta karada mı hayat daha fazla, denizde mi? Şöyle bir düşününse, denizde daha fazla. Biz yerin yüzündeyiz. Ama denizde derinlemesine de. Hem de denizler dünyanın dörtte üçü. Böyle olunca sayıca gerçekten de yeryüzündekilere kıyas edilmeyecek kadar orada çok canlı var. Ama şartları bizim şartlarımız değil. Başka hayat şartları. İşte nasıl ki onlar farklı bir alemde yaşıyor ve o alemin sakinleri durumunda, melekler de metafizik alemin sakinleri. Alem içinde alemler var ve alem şu gördüğümüzden ibaret değil. İşte Peygamber Efendimiz'in getirdiği nur o alemleri de aydınlatıyor ve kainatın başka yerlerini de aydınlatıyor. Oralarda hayat var, oraların sakinleri var. Peygamberimiz bize onları bildiriyor. Mesela Miraç bunun güzel bir misalidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ı anlatırken bize şöyle buyuruyor. Yükseldiğim her sema tabakasını meleklerle dopdolu gördüm. Hatta hadisteki ifadede sema gıcırdadı tabiri var. Bu gıcırdamak mecazi bir ifade gibi. Özellikle hani köy evlerinde falan, diyelim beton değil tahtadan yapılmış, kalabalık biraz fazla olduğunda sesler çıkar. İşte sema gıcırdadı, yani çok kalabalık. Hiçbir yer yoktur ki semada meleklerle dopdolu olmasın. O mealde hadiste anlatılıyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara da peygamber olarak gönderilmiş. Resulü Sagaleyn, ins ve cinnin peygamberi. Miraç'ta melekler alemi onun gelişine şahit oluyor ve heyecanla sema o haberle çalkalanıyor. Ve bu şekilde bu gibi rivayetlerle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alemimizi genişlendiriyor. Değil ins ve cin alemi, belki alemi ervah ve alemi melaike fevkinde ders alıyor. Ve maverasında münasebeti var ve ıttılağı vardır. Sabık mucizatı ve tevatürle kat'i macerai hayatı şu hakikati ispat etmiştir. Yine Bediüzzaman'ın çok güzel bir tespiti var. Bunu ben zaman zaman başkalarıyla paylaşıyorum. 29. mektupta geçiyor. Velayet bir hücceti risalettir. Yani velilik, peygamberliğin bir delili. Biz peygamberi doğrudan görmedik ve görmeyeceğiz. Son peygamber 14 asır evvel geldi. Ama veli zatlar her zaman vardır. Günümüzde de vardır. İşte günümüzde veli veya başka şekilde de olabilir. Ruhanileri görenler var. Yani bu bir halüsinasyon olayı değil. Onları gördük diye ifade edenler değişik yerlerde görülüyor. Ve dengeli insanlar da bunu söylüyor. Yani dengesizler olsa itibar edilmez de. Demek ki böyle bir alem var. Ya belki basit bir misal gibi olabilir de. Mikroplar alemini düşünelim. Bundan 300 yıl önce mikroplar aleminin farkında değildik. Biz farkında değildik ama mikroplar her tarafta vardı. İşte mikroskopla onları gördük ve şu anda gözümüzün önündedir. Yani bu gözle değil de mikroskop gözüyle onları görebiliyoruz. Dolayısıyla ileride başka varlıkları da insan görebilecek. Dünyada da kısmen görenler olabilir. Ama diyelim öleceğimiz zaman bir melek bize gelecek. Azrail gelecek ve insan Azrail'e muhatap olacak. Kabre bırakıldığında Münker Nekir gelecek. Onunla orada mükalemeye, muhasebeye başlayacaklar. Dolayısıyla o alemlerle bizim yakından münasebetimiz var. Diyarbakır'da öğretmenken doktora yapıyordum. Bir arkadaş da master'a başladı, kelamda başladı. Ve konu olarak da cinler konusunu almış. Ben Latife Yollu demiştim. Hocam dedim, bu konu biraz hassas, fazla meşgul olursan olur ya, madem bizi araştırıyorsun yakından tanışalım diyebilirler. O zaman ne yapacaksın dedim. Meğerse hakikat çıkmış ve bir gece böyle bir görme gibi bir durum olmuş. Bayağı heyecanlanmış da ardından hocasını aramış. Hocam demiş, bu konu beni aşıyor, bu konuyu değiştirelim. Hocası sormuş, peki ne yapalım? Hocam demiş, melekler konusu olsun. Evet. Sonra melekleri gördüğümü bilemiyorum. Evet. Öyleyse kahinler ve sair gayiptan haber verenler gibi onun haberlerine değil cin, değil ervah, değil melaike, belki Cibril'den başka melaike-i mukarrabin dahi karışamıyor. Melaike-i mukarrabin kurbiyete mazhar, indi ilahide üst düzey olan melekler. Cebrail aleyhisselam onlardan birisi, hani dört büyük melekten birisi. Daha belki bizim bilmediğimiz, yani bizim derken kitaplarda bildirilmeyen nice şeyler var. İşte belki Cibril'den başka mukarreb melekler dahi diyor, onun haberlerine karışamıyor. Hatta ekser evkatta onun arkadaşı olan Hazreti Cebrail'i dahi bazı geri bırakıyor. Evet. Mesela bunlardan birini yine Miraç olarak düşünebiliriz. Miraç olayında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ın refakatıyla gidiyor. Cebrail Aleyhisselam yukarı alemlerin, sema alemlerinin aşinası, o alemlerden geliyor. Ve Peygamberimize de bu noktada refakat ediyor. Gidilen yerlerle ilgili de bilgi veriyor. Burası şöyle, burası böyle. Ama belli bir noktaya gelindiğinde artık Sidretül Müntaha denilen nokta belki. Kainat ağacının nihai noktası gibi. Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah diyor, daha ilerisi bana yasak diyor. Ben bir adım daha atacak olursam yanarım, mahvolurum. Tabi orası neresi biz bilmiyoruz. Daha ilerisi nedir onu da bilmiyoruz da. Ama en azından kelimelerle bunu ifade babında söylüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha ilerisine de gidiyor. Yani bu bize şunu gösterir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir insan olarak, bir peygamber olarak en önde gelen meleklerden birinden çok daha ileriye gitmiş oluyor. Hatta bu kelam ilminde biraz böyle mübahese tarzında da ele alınmış. Acaba melekler mi daha üstündür yoksa insanlar mı daha üstündür? Tabii fertlerden kat'ı nazar, tek tek melek, tek tek insan tarzında değil de nev olarak düşünüldüğünde insan nevi daha üstün kabul ediliyor. Yani insan nevi içinde böyle insaniyetini zamanla kaybeden, hatta hayvandan daha aşağı gelen kimseler de var. Mesnevi Nuriye'de. Yani sana ait diyor işte 9 şey var. Bunların ne mahiyetlerinden ne de akıbetlerinden haberin yok. Bunlardan biri insaniyet. Bu insaniyet zeval ve beka arasında mütereddit, baki hakikinin zikriyle bunun muhafazası lazım. İnsan insaniyetini koruyamayabilir. O zaman belhum edal diye Kur'an'da anlatılan hayvandan daha aşağı bir derekeye düşmüş olur. Ama bu insanın önü de açık. İşte alay-ı illiğine doğru yükselebilir de ve böylece en büyük melekleri de geride bırakabilir. Bu açıdan bakıldığında insan nevi nev olarak meleklerden daha üstündür deniliyor. Belki konunun başka bir delili de ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem malum. Hazreti Adem Aleyhisselam yaratıldığında meleklerle bir imtihana tabi tutuluyor. Neticede Hazreti Adem'in daha üstün olduğunu onlar da görüyor. Allah'ın emriyle onun önünde eğiliyorlar, secdeye varıyorlar. Bu da insan nevinin daha üst mertebede yaratıldığına bir delil olarak değerlendirilmiş. Altıncı esas, hem o melek, cin ve beşerin seyyidi olan zat, şu kainat ağacının en münevver ve en mükemmel meyvesi ve rahmet-i ilahiyenin timsali ve muhabbet-i Rabbaniyenin misali ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatın en parlak siracı ve tılsım-ı kainatın miftahı ve muamma-i hılkatin keşşafı ve hikmet-i alemin şarihi ve saltanat-ı ilahiyenin dellalı ve mehasin-i sanat-ı Rabbaniyenin vassafı ve camiyet-i istidat cihetiyle o zat mevcudattaki kemalatın en mükemmel, en muzecidir. Bunlar çok harika ifadeler ama biraz çekirdek gibi böyle. Yani açılması gerekebiliyor. Açılmazsa içinde ne var görülmeyebilir. Hem o melek, cin ve beşerin, insanların efendisi olan zat, şu kainat ağacının en münevver ve en mükemmel meyvesi. Ya bunlar bizim çok ufkumuzu çok da açıyor. Külli bakışı bize sağlıyor. Bu kelimelerle baktığımızda, bu cümlelerle baktığımızda kainat bir ağaç. Kainat ağacının dalları, budakları var. Bir de meyveleri var. İşte insanlar kainat ağacının meyveleri durumunda. Bu meyveler arasında da dereceler var. Her meyve aynı büyüklükte, aynı kalitede olmaz. İşte Peygamber Efendimiz kainat ağacının en münevver, en mükemmel meyvesi. Yani ağaç meyvesi içindir. Kainat da Peygamberimizi netice verecek şekilde yaratılmış. Ve rahmet-i ilahiyenin timsali. Yani Allah rahmetini Peygamberimizle gösteriyor. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ayette geçmiş. Ey Peygamber, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamberimizin rahmet oluşuna rahmet kelimesinden hareketle şöyle bakabiliriz. Mesela yağmur rahmettir. Şu anda Türkçede de yağmur yağarken rahmet yağıyor diyoruz. Bu Kur'an'ı bir kültürdür. Kur'an-ı Kerim'de beyne yedi rahmetihi diye rahmetin evvelinde Allah rüzgarları gönderir. Orada yağmur kastediliyor ve yağmurdan rahmet olarak bahis var. İşte nasıl ki yağmur yeryüzünün hayatlanmasına bir sebep. Yağmur yağmasa yeryüzü kurak ve çorak kalır. Ama gelen, gönderilen yağmurla yeryüzü hayatlanıyor. Yemyeşil, rengarenk çiçekler, meyveler ve bunlar yaratılıyor. İşte bir rahmet olan yağmurla yeryüzü hayatlandığı gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da insanların iç dünyaları, akılları, kalpleri, ruhları bu şekilde rahmete mazhar oluyor. Oradaki çekirdek misal kabiliyetler müsbet yönde gelişiyor. Ve muhabbet-i Rabbaniye'nin misali, hatta şöyle bir şey de var ya, muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Öyle miydi? Yani Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hasıl oldu. Ve Hakk'ın en münevver bürhanı, Hakk'ın en nurlu bürhanı ve hakikatin en parlak siracı, hakikatin en parlak lambası. Ve hikmeti ve tılsımı kainatın miftahı, kainatın tılsımının anahtarı. Malum bir hazine düşünelim. Anahtarı olmadan o hazineyi açamayız. Şu içinde bulunduğumuz kainat acaba nasıl bir alem? Bunun sırrı nedir? Filozoflar akıl anahtarıyla açmaya çalışmışlar. Ama akıl anahtarı kağıttan bir anahtar gibi, şeklen anahtar olsa da yeterli olmuyor. Sadece akılla kainatın o kapalı tılsımı açılmıyor. O gizli hazineler açılmıyor. Ama Peygamber Efendimizin getirdiği esaslarla bakıldığında hakiki anahtar ve o şekilde alemin tılsımı açılmış oluyor. O hazinelere ulaşılıyor. Ya basit anlayabileceğimiz bir misal. Mesela kabir ve sonrası. Felsefenin ışıkları oraya kadar varıyor, daha ilerisine gidemiyor. Felsefe kitaplarını inceleyin. Kabir hayatı, ahiret hayatı bu gibi konularda orada bilgi yoktur. Çünkü oralara insanın aklı nüfuz edemiyor. Ama Kur'an'a bakın, hadislere bakın, dünyayı anlattıkları gibi kabri, ahireti de anlatmaktadırlar. Demek ki o anahtarla açılıyor, oralar görülüyor. Tılsım-ı kainatın anahtarı ve muamma-yı hılkatin keşşafı. Yani yaratılışın muamması nedir? Bu o kadar önemli ki bazıları şarkılarda bile bu dünyaya ben acaba niye geldim diye soruyor. Sormak lazım. Yani belki şarkıyı söyleyen de dinleyen de manayı düşünmüyor ama orada güzel bir şey var. Hakikaten insan ben bu dünyaya niye geldim diye sorması lazım. Yani halimiz uçaktaki yolcuya benzetilebilir. Uçaktaki bir yolcu, diyelim yan yanayız. Ona desek ki nereye gidiyorsun? Yani o da dese ki bilmiyorum. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. O zaman uçağa binmenin bir anlamı olmuyor. İşte dünya bir uçak. Bir tarafa doğru da gidiyor. Rotası belli. Saatte 108 bin kilometre hızla ahirete doğru gidiyor. Ama Peygamberimizin getirdiği nurla bakılmazsa uçakta olduğumuz da görülmüyor. Bu uçağın nereye gideceği de bilinmiyor. Böyle sanki böyle rastgele bir şey gibi, anlamsız bir şey gibi öyle bakılıyor. Ve mehasini ve hikmet-i alemin şarihi, alemin hikmetinin ne olduğunu Peygamberimiz açıklıyor. Ve saltanat-ı ilahiyenin dellalı. Yani tevhid hakikati mesela, la ilahe illallah, Kur'an'da en temel bir hakikattır. Bütün İslam'ın bütün davaları, Kur'an'ın bütün davaları onun üzerine bina edilir. Hadislerde de bu ilahi saltanat en mükemmel bir şekilde bize anlatılmakta. Mesela biz kendimizi mal ve mülk sahibi olarak görürüz. Ama Kur'an'daki ifadelerle baktığımızda lehu mulkus semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü onundur, Allah'ındır. Peki bizdekiler ne oluyor? Bizdekiler emaneten. Askerde bize verilen silah gibi. Askerde silahı veriyorlar. Ve orada diyelim bir yıl boyunca askerliğiniz sürüyorsa bir yıl boyunca o silah sizin. Ama çıkarken o silahı sizden alıyorlar. O emanet. Oradaki askerlik süresince kullanıyorsunuz ama ardından emaneti teslim ediyorsunuz. İşte vücut emanet, hayat emanet, bize verilen kabiliyetler emanet, mal mülk onlar emanet ve bunlar daha sonra elimizden alınıyor. Ve mehasini sanatı Rabbaniye'nin vassafı, yani Cenab-ı Hakk'ın sanatının güzelliklerini bize vasfediyor. Allah'ı bize isimleriyle, sıfatlarıyla anlatıyor. Ve camiyet-i istidat cihetiyle o zat mevcudattaki kemalatın en mükemmel, en mucizecidir. Bir insan ne kadar mükemmel olabilir? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan olarak, seçkin bir insan olarak bunu hayatında göstermiş. Tabii hepimizin aynı olmadığı ortada, kabiliyetler farklı farklı. Bazı insanlar daha mükemmel oluyor. Yani biz hiçbirimiz peygamber görmedik ama etrafımızda mükemmel insanlar vardır. O mükemmel insanlardaki özellikleri hayalen tek bir şahısta toplasak, dünyada ne kadar mükemmel insan varsa onlardaki o mükemmel özellikleri bir tek şahısta toplasak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte hepsinin bir numunesi olarak görmüş oluruz. Hepsi onda cem edilmiş. Diğerlerine böyle parça parça verilmiş adeta ama onda toplu halde var. Öyleyse o zatın şu evsafı ve şahsiyet-i maneviyesi işaret eder, belki gösterir ki o zat kainatın illeti gaiyesidir. Yani kainat onun için yaratılmış. İlahiyatçı camia bunu daha iyi bilir. Levlake levlak lema halaktü leflak. Ey peygamber sen olmasan, sen olmasaydın ben felekleri, alemleri yaratmazdım. Kitaplarda bu var. Ama rivayet kriterleri açısından bakıldığı zaman zayıf bir rivayet olarak geçiyor. Ve bu sahada araştırma yapan sahanın uzmanı bazı hadis alimleri demişler ki lem ecitlehu asla. bununla alakalı herhangi sağlam bir rivayet bulamadım demiş. Velakin manahu sahih, manası sahihtir demişler. Ve me erselnake illa rahmetel alemin, bunu da delil olarak kullanmışlar. Ama risalelerde işin senet yönüyle ilgili tartışmaya girilmiyor. Fakat mana olarak evet bu mana doğru bir manadır. Bu kainat öyle bir zatı iktiza eder. Ne gibi? Diyelim devlet çok güzel okul yaptı ama oraya öğretmen tayin etmedi. O zaman o okulun yapılmasının bir anlamı kalmıyor. Veya önümüzde kitap var, bu kitabı ders verecek birisi yok. O zaman bu kitap anlamsız kağıtlardan ibaret kalır. Bir mana ifade etmez. Bu gibi misallerle bakıldığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alemin ille-i gâiyesi, yani alem onun için yaratılmış. Yani o zata şu kainatın halikı bakmış, kainatı halk etmiştir. Eğer onu icat etmeseydi kainatı dahi icat etmezdi denilebilir. İçimizde öğretmenlik yapanlar da vardır, bilirler. Diyelim 50 kişilik bir sınıf size muhatap. Evet, bütün öğrenciler dersinize muhatap oluyor, istifade ediyor ama içlerinden 3-5 tanesi daha iyi muhataptır. O 3-5 kişi içinde de hasaten bir tanesi daha özel muhataptır. Ve hoca adeta onu esas alarak onun hürmetine diğerlerine de bir şey anlatmış olur. Temsilde hata olmasın. Bütün insanlar içerisinde Allah'a en iyi muhatap Peygamber Efendimiz olmuş. Dolayısıyla o kainatın işte ille-i gâiyesi, yaratılış gayesi olmuş. Alemler onun için yaratılmış. Tabii o neticede içimizden biridir. İçimizden biri derken insandır. Bir beşerdir. O noktadan bizler de onun o makamından hissedar olmuş oluyoruz. İnsan nevi olarak o bize de yansıyor. Yani bizler de kainatta böyle üst mertebede yaratılmışız insanlar. Yani bir varlık piramidi gibi düşünürsek bu varlık piramidinin altta en geniş kısmı cemadat, bir üstte bitkiler, onun üstünde hayvanlar, onun üstünde işte insanlar. İnsanlar da kendi içinde kademe kademe en üstte Peygamber Efendimiz. Böyle olunca o varlık piramidinin zirve şahsiyeti. Eğer onu icat etmeseydi kainatı dahi icat etmezdi denilebilir. Evet, cin ve inse getirdiği hakaiki Kur'aniye ve envar-ı imaniye ve zatında görünen ahlak-ı ilahiye ve kemalat-ı samiye şu hakikata şahidi kat'ıdır. Cin ve inse getirdiği Kur'ani hakikatler ve iman nurları, zatında görünen o yüksek ahlak ve o yüce kemalat şu hakikata kat'i bir şahittir. Yedinci esas, hem o bürhan-ı hak ve sirac-ı hakikat, hakkın bürhanı, hakikatın lambası olan zat, öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki, iki cihanın saadetini temin edecek desatiri camidir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki hem dünya hem ahiret saadetini temin edecek düsturları içine alıyor. Risalelerde yani bize aynı zamanda kavramlar da öğretiliyor. Din ve şeriat. Tümüyle birbirinin aynı değil bu kelimeler ama mana olarak birbirine yakın. Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı. Şeriat daha çok hükümler yönüyle, din de genel anlamda belki. Ancak hani ahir zamandayız, din noktasında epey bir cehalet var. Bazıları dine belki hani direkt karşıyız demiyorlar da ama şeriata karşıyız diyebiliyorlar. Şeriata karşı olmak dine karşı olmaktır. Bu bilmemekten gelen bir şey. Bediüzzaman'ın şöyle bir değerlendirmesi var. Harika bir değerlendirme. Söz bazen küfür olur ama sahibi kafir olmaz. Yani söz olarak bakılsa küfür görünür. Ama sahibi belki başka gayeyle demiştir. Kafir olmayabilir. Askerde ben bunun bir misalini yaşamıştım. Beraber nöbet tuttuğumuz bir arkadaş, hocam dedi, ben Müslümanım ama şeriata karşıyım. Estağfurullah dedim, bir Müslüman şeriata karşı olmaz. Senin de karşı olduğunu sanmıyorum. Ama dedim herhalde bir yanlış değerlendirme var. Önce dedim ben söyleyeyim, sonra senden dinleyeyim. Şeriat dedim yol demek, kelime anlamı itibariyle. Allah'ın yolu, Allah'ın dini. Peygamberin gittiği yol, Kur'an'ın gösterdiği yol. Sen dedim şeriata karşıyım derken, Allah'ın dinine karşıyım, peygamberin gittiği yola karşıyım, Kur'an'ın gösterdiği yolu yol olarak kabul etmiyorum. Bunu mu kastediyorsun dedim. Çocuk şöyle bir titredi. Yok hocam estağfurullah, tövbe tövbe dedi. Ve o fikrinden vazgeçti. Tabii o cehaletten kaynaklanıyor. Yani çocuğun böyle deyişi. Hakikatta şeriata karşı olduğundan değil ama zihninde bir öcü gibi o gösterilmiş. Oradan gelen bir şey. Ve bu izale edildiğinde de normale dönüyor ve hata etmişim diyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam iki cihanın saadetini temin edecek düsturları içine alan bir din ve şeriat getirmiştir. Yani o şeriatın hükümleri var ve bu hükümler bizi dünyada ve ahirette mutlu edecek olan esaslar. Nefis terbiyesiyle alakalı benim bir çalışmam olmuştu, bir kitap. Okuyanlardan birisi telefonla beni aradı okuldaki numaradan. Hocam dedi okuduğum kitabınızı ama dedi orada insanı bir kalıba sokuyorsunuz dedi adeta. İlla o kalıba girmemiz gerekiyor mu? Yani tabii nefsin tabiatında keyfe mayeşe hareket etmek var. Yani kendine göre istediği gibi hareket etmeyi istiyor. Ben de dedim gerekiyor. Hocam dedi daha serbest yaşasak olmaz mı? Ben de dedim ki trafiğe çıktığınızda trafik kurallarına uyacaksınız. Bu da onun gibi bir şey. Yani nasıl arabanıza bindiniz, diyelim bir yerde sola dönülmez diyor. Orada dönmeyeceksin. Veya hız sınırı getiriyor. Diyelim 50 ile veya 30 ile sınırlandırıyor. Orada 120 ile gitmeyeceksin. Kurallara uyulduğu zaman trafikte rahat ederiz. Yoksa herkes kendi keyfine göre sarı, kırmızı, yeşil hiç ayırt etmeden araba kullansa, diğer kuralları ihlal etse o zaman toplum hercümerç olur. Bazen hani lambalar bile devre dışı kalıyor. Yani ışıklar gittiğinde, elektrikler gittiğinde trafik orada kilitleniyor. İşte normalde bizlerin nefisleri serbest yaşayacak tarzda cibilliyetinde bu var. Ama dinin getirdiği hükümler orada onu bir kalıba koyuyor. Dünyada onu nasıl yani mutlu edecek şeyler nelerdir onları gösteriyor. Her ne kadar burada hürriyetimize bir derece sınır getiriliyorsa da toplum hayatında böyle bir sınırlama da kaçınılmazdır. İnsan tümüyle hür olamaz. Meşru dairede sonuna kadar hürdür ama haramlarda hür değildir. Mesela bazıları hürriyetin tarifinde başkasına zarar vermemek şartıyla istediğini yap diyorlar. Bu bazılarına göre yeterli bir tarif sayılabilir ama İslam ölçüler çerçevesinde bakıldığında yeterli değildir. Risalelerde de dikkat çekiliyor. Yani hürriyetin şekli odur ki ne kendine ne de gayrıya zararın olmasın. Yani insanın kendine zarar verme hürriyeti de yok. Dolayısıyla şu anda evrensel hukukta söz gelimi içki normal kabul edilebilir. Onlara göre herkes serbesttir. İsteyen içer, istemeyen içmez. Ama uyuşturucuyla alakalı devletler nasıl müeyyide getiriyorsa aslında içkiyle alakalı da müeyyide getirmek lazım. Kur'an-ı Kerim işte o gibi düsturları da bize getiriyor. İçki içmeyen bir toplum daha güzel bir toplum olur. Yani tutup da herhalde akıllı hiçbir insan içkiyi savunamaz. Hani bir deliyle alakalı anlatılır. Deliye demişler ki sen içki içer misin? O da demiş yok içmem. Ardından da demiş ki akıllı insanlar içince bize benziyor. Biz içsek ne hale geliriz kim bilir. Hakikaten akıllı görülen insanlar içki içtiğinde ne hale geldiği az çok hepimizin etrafta gördüğümüz manzaralardandır. İnsan çok zavallı bir hale geliyor. İşte ben akşamları evde kimseye zarar vermeden içiyorum diyebilir bazıları. Yani niye burada hür olmayayım ki? Bak kimseye zarar vermiyorum. Halbuki ailesi onun kokusunu çekiyor. Ekonomik durumları iyi değilse normal diğer masraflara gidecek paranın bir kısmı içkiye gidiyor. Velev iyi de olsa yine caiz değil de. Bu şekilde dinin getirdiği ölçüler her ne kadar bizi bir derece kayıtlıyorsa da fakat meşru daireyi de önümüze koymuş. O meşru daire bize yeter mi yeter ve bu meşru daire bizi mutlu eder mi eder. Dünya ve ahirette bizi mutlu kılacak esaslar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize bildirilmiş. Ben bu mutlulukla alakalı bir misali bazen şöyle anlatıyorum. Erzurum'da ilahiyatta talebeyken böyle bir sohbete katılmıştık. Yanımda da bir mühendisi getirmiştim. İlk defa böyle bir sohbete geldi. Güzel bir sohbet oldu. Sohbetin sonunda sordum. Nasıldı dedim. Hani bir abimiz anlatmıştı. Biz de dinlemiştik. Ve bayağı bir kalabalıktı da. O zat dedi ki, anlatılanlar güzel dedi ama benim başka bir şey dikkatimi çekti. Önce dedi onu sizinle paylaşayım dedi. Ben dedi şöyle simalara da baktım. Buradaki insanlar mutlu insanlar. Simalarına baktığınız zaman böyle insana huzur veren bir görüntü var. En büyük ders benim için bu oldu diyor. Peki onlara bu mutluluk nereden geliyor? İşte okudukları hakikatlerden, dinin hakikatleri. Dinin hakikatleri onları mutlu ediyor. Hayat tümüyle toz pembe değil. Yani hayatta acılar, ızdıraplar var, ölüm var, hastalık var, epey şeyler var. İflas var, fitneler var. Böyle bir hayatta insanın mutluluğu yakalayabilmesi o kadar kolay bir şey de değil. Ben Buda'nın hayatıyla ilgili okumuştum da, Buda aristokrat bir aile, yani saray çocuğu öyle diyelim. Bir gün yani saraydan daha önce halk içine pek çıkmamış. Tamamen saraydaki ortamda delikanlılık dönemine kadar ömrü öyle geçmiş. Dış dünyadan pek de haberi yok. Ve sarayda her şey güzel. Ama bir gün dışarıya çıkıyor, şehre çıkıyor. Şehre çıktığında bir dilenciyle karşılaşıyor. Ve demek hayatta bu da var. Dilenen insanlar da var. Hayatın acı bir gerçeğiyle karşılaşıyor. Başka bir gün çıktığında bir hastayla karşılaşıyor. Demek hayatta hastalık da var. Başka bir gün karşılaştığında bir cenaze. Demek hayatta ölüm de var. Ve bunları böyle düşünüyor, düşünüyor. Neticede sarayı falan, hani İbrahim bin Ethem'in tacı tahtı bırakması gibi, o da sarayı bırakıyor. O zamanın dervişi oluyor tabiri caizse. Ve hakikate daha sonra erdiği de söylenir. İşte hayattaki o ızdırap veren durumlar, musibetler, hastalıklar, iflaslar, felaketler, ölümler, bütün bunlar insanı sarsan olaylar. Sarsıyor mu? Evet, sarsıyor. Ama dinin getirdiği ölçülerle baktığımızda insan rahatlıyor. Ölümü yokluk olarak görmüyor mesela. Hastalıkları el emrat hedaya min Allah hadiste geçiyor. Hastalıklar Allah'tan bir hediyedir. İşte bu nübüvvet bakışı. Bizim bakışımızda hastalık istenilmeyen bir şeydir. Nereden geldi bu? Izdırap duyarız. Ama nebevi, peygamberi bakışla baktığımızda Allah'tan bir hediye oluyor. O bürhan hak ve sırac hakikat öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki iki cihanın saadetini temin edecek düsturları camidir. İki cihan, dünya, ahiret. Mesela siyasiler herhalde ahiret vaadinde bulunmazlar. Yani benim partiye oy ver, cennete gidersin demezler zannediyorum. Mutfaktaki yangını söndürmeye çalışırlar. İşte anahtarlar falan vaat ederler. Daha zengin yapacağız, enflasyonu önleyeceğiz gibi şeyler söylerler. Bu dünya saadeti. Ama bunlar yetmeyebilir de dünyada herhalde refah seviyesi en yüksek ülkelerden biri İsviçre. Kişi başına düşen gelir orada daha fazla diğer ülkelere göre. Ama en fazla intihar sayısının olduğu, oran olarak en fazla olduğu ülke yine İsviçre'ymiş. Demek para her şey değil. Bunu anlamak için illa İsviçre'ye gitmeye de lüzum yok. Etrafınızdaki zenginlere bakın. Pek çok garibanın onlardan daha mutlu olduğunu fark edebilirsiniz. İşte Peygamber Efendimizin getirdiği esaslar dünyada da bizi mutlu ediyor. O esasları bilsek o zaman rahatlamış oluyoruz. Mesela hadiste geçiyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Müminin hali ne hoştur. Bir nimete mazhar olsa şükreder, sevap kazanır. Bir musibete maruz kalsa sabreder, yine sevap kazanır. Yani her iki halde de sevap kazanıyor. Nimet gelse güzel ama musibet gelse o da güzel. Bu gerçekten harika bir bakış ve dünyada da insanı mutlu edecek bir bakış. Başka bir şey, mesela bir defasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde kurban kesilmiş, kurban dışında bir kurban ve dağıtılmış. Geriye sadece bir but kalmış. Peygamber Efendimiz soruyor, kesilenden bir şey kaldı mı diye. Diyorlar ya Resulallah sadece bir but kaldı. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş, but dışında hepsi bizim oldu. Yani sadaka olarak verilmiş ya, o asıl sevap orada. Diğeri yemek içmek türünden bir şey. Yani normalde insanlar başkalarına vermekte pek de cömert değildir. Ama bu ölçüyle hareket edildiğinde insan vermeyi ister. Yani verirsek bu diğer aleme bir yatırım gibi olacak. Ve o zaman toplum dengeli bir toplum olur. Veren toplum gerçekten de problemlerin çözüldüğü bir toplum olur. Ve cami olmakla beraber kainatın hakaikını ve vezaifini ve Halık-ı kainatın esmasını ve sıfatını kemal-i hakkaniyetle beyan etmiştir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı bize anlatıyor. Onun isimlerini, sıfatlarını bize bildiriyor. İşte dersten evvel Cenab-ı Hakk'ın Halim ismiyle alakalı bir şey izlenmişti burada. Cenab-ı Hak Halim. Allah'ı Halim olarak bilmek gerçekten de insanı o noktaya götürüyor. Halim ismine mazhar olmak. Allah halimdir, affedicidir. Ceza verebileceği halde hemen ceza vermez. Demek ki öyle yapmamız lazım gibi oradan o dersi almış oluyoruz. İşte affeden bir toplum, birbirini daha böyle toleransla dinleyebilen, hemen böyle fevri hareket etmeyen, sert çıkış yapmayan bir toplum. Bütün buralardan çıkacak, buralardan yetişecek. İşte o İslamiyet ve şeriat öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir. Böyle bir surette kainatı kendisiyle beraber tarif eder ki, onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki, o din bu güzel kainatı yapan zatın o kainatı kendisiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Bu da çok mükemmel bir değerlendirme. Kainatta bir nizam var. Kainata bu nizamı koyan kim ise bizim hayatımıza nizam getirecek, dini vaz eden de o. Kainatta nizam var mı? Var. Karıncaları risalelerde örnek olarak veriyor. İşte Allah-u Teala karıncaları kendi haline bırakmamış, onların reisi var. Onların reisi onları idare ediyor. Arılar toplum hayatı yaşıyor. İçlerinden birisi onlara reislik yapıyor. O yönde kabiliyet verilmiş. Onları kendi haline bırakmayan Allah-u Teala elbette beşeri insanları da nebisiz bırakmaz ve bırakmamış. Peygamberlerini göndermiş. İşte o karıncaların hayatında o nizam intizam başlarındaki bir reisle gerçekleşiyor. İnsanlık aleminde de nizam intizam düzen peygamberlerin getirdikleri esaslarla gerçekleşiyor. Yoksa herkes kendi keyfine göre hareket etmeyi ister. Haram helal diye bir sınır tanımaz ve bu da toplumda kaos ve kargaşaya sebebiyet verir. Onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki o din bu güzel kainatı yapan zatın o kainatı kendisiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir, bir tarifesidir. Günümüzdeki elektronik eşyalarla da bunu daha iyi belki görebiliriz, anlayabiliriz. Elektronik eşyaların yanında bir de kağıt oluyor. Bazen kitapçık oluyor. Orada kullanım tarifesi var. Bu cihazı kullanırken nelere dikkat edeceksiniz? Dikkat etmezseniz o cihaz kısa zamanda bozuluyor. Ama o kağıttaki bildirilen esaslara göre kullanırsanız sağlıklı oluyor ve uzun zaman o rahatlıkla kullanılıyor. İşte insan makinesi acaba nasıl kullanılacak? İşte tabiatla münasebetimiz nasıl olacak? Bunların ölçüleri dinde belirtilmiş. Din bizi o noktada yönlendiriyor. Şurada şöyle yap, burada böyle et ve bu da bizi mutlu yapıyor. Mesela insan gözünü her tarafa çevirebilir mi? Kendine kalsa çevirir, nefsine kalsa çevirir. Ama Kur'an-ı Kerim, ey peygamber, müminlere de ki gözlerini haramdan sakınsınlar. Orada bir kırmızı ışık. O öyle olmamalı. Orada bir yasak getiriliyor. Her şeyi yiyebilir miyiz? İnsan kendi aklına kalsa yiyebilir. Ama Kur'an'ı akılla bakıldığında her şey yenilmiyor. Mesela domuz haram kılınmış. Lahmul hınzır diye ayette açıktan ifade edilmiş ve yenilmiyor. Ben bir iş adamından dinledim. Çinli bir iş adamıyla İstanbul'da dolaşıyorlarmış. Hani bazı mahallelerde köpekler de var ya. Çinli o köpekleri görünce demiş ya bunlar niye böyle serbest dolaşıyor ki bunları değerlendirseniz ya. Bizdeki şaşırmış. Ne yapabiliriz ki demiş. Demiş bunlar çok lezzetlidir yiyebilirsiniz. Eğer siz yemiyorsanız bize gönderin biz yeriz demiş. Ben Hollanda'dayken 2000-2003 yılları arasında Çin lokantaları da vardı orada ve bayağı yaygındı da. Arkadaşlardan biri ilk günlerde hemen hatırlattı. Hocam dedi olur ya merak edersiniz. Bunların mutfak kültürü nasıl acaba? Merak edip içeriye girebilirsiniz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Bunlar her türlü haltı yiyor dedi. Yani haram diye bir sınır tanımıyorlar. Affedersiniz köpeğin etine kadar yiyorlarmış. Demek ki dini ölçü olmayınca insan köpek eti de yer. Domuzu yediği gibi köpek etini de yer. Evet. Zaten o kainatı kendisiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir. Ha, evet. Ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası o saraya münasip bir tarife yapar, kendini vasıflarıyla göstermek için bir tarife kaleme alır, öyle de din ve şeriat-ı Muhammediye de aleyhissalatü vesselam öyle bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet görünüyor ki kainatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Ve o kainatı güzelce tanzim eden kim ise şu dini güzelce tanzim eden yine olur. Yani kainatta bir tanzim var mı? Var. İşte dünya rastgele gitmiyor. Ay rastgele dönmüyor. Güneş kendi keyfine dilediği yere gitmiyor. Hepsi zapturapt altına alınmış. İşte güneş, ay, yıldızlar Allah'ın emrine musahhar ayette ifade edildiği gibi ve şemsü tecrili müstegarri lehe güneş kendine çizilen yörüngede yoluna devam ediyor. Her biri böyle. Küllün fi feleki yesbahun. Hepsi kendine belirlenmiş yolda yoluna devam etmekte. İşte Allah'ın kainatta koyduğu bu kevni nizam biz beşer alemi olarak bizde de din şeklinde tecelli ediyor. Allah dileseydi hepimizi tamamen itaatkar kılardı ve gökyüzündeki o yıldızlarda, yeryüzündeki bitkilerde herhangi bir kargaşa yaşanmadığı gibi toplumda da hiçbir kargaşa olmazdı. Ama burada çok ince bir nokta var. Allah-u Teala insanın mümeyyiz bir vasfı olarak insana irade vermiş, akıl vermiş ve meleklerden farklı olarak işte nefis, şeytan gibi şeyleri de insana musallat kılmış. Böyle olunca insan bunlar arasından tercihte bulunacak. Mesela okullarda öğrenciler imtihan oluyor veya üniversite sınavları yapılıyor, imtihan oluyorlar. Diyelim ki o üniversite sınavlarında 5 tane şık var. Bunlardan biri doğru, 4 tanesi yanlış. Ve sınava giren herkes tercihte bulunuyor. Hatta bazı soruları cevaplandırırken hiçbirine kanaati gelmiyor, boş bırakıyor. Yanlışlar doğruyu götürdüğünden. O zaman işaretlememeyi tercih ediyor. Bu da yine bir tercih. Yani her halükarda o sınava giren bir kimse bir tercihte bulunmaktan kurtulamaz. İşte bizim de hayatımız tercihlerden ibaret. Peki bu tercihleri neye göre yapacağız? Kendi aklımıza göre yapacak olursak çoğu yerde yanılabiliriz ve tökezleyebiliriz. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önümüzde en güzel numune, Kur'an-ı Kerim kullanım kılavuzu tarzında insanın. Böyle olunca Kur'an'a ve Peygamber'e bakarak yolumuza devam ettiğimizde inşallah tökezlemeden dosdoğru bir şekilde devam etmiş oluruz. Cenab-ı Hak o şekilde gitmeyi hepimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.